Ayrım 7, sayfa 96. 4. bölüm. Sağ olup olmadığını bile bilmiyorsun oysa. Peter Miller ile Carl Brandt, Miller'in sivil polis müfettişine izinli olduğu pazar günü öğle yemeğinde yakaladığı evinin önünde yan yana Miller'ın arabasında oturuyorlardı. Miller, evet, bilmiyorum dedi. O bakımdan ilk öğrenmem gereken şey bu. Eğer Rochman öldüyse bu işte yatar. Bana yardım edebilir misin? Brandt bir süre düşündükten sonra olumsuz anlamda ağır ağır başını salladı. Hayır, özür dilerim, yardım edemem.
Neden ama?
Ben sana o anıları belki faydalanırsın diye verdim. İkimizin arasında kalmak üzere. Beni çok etkilemişti. Sen de belki bir yazı çıkarırsın diye düşündüm. Ama Rochman'ın peşine düşmek isteyeceğin hiç mi hiç gelmedi aklıma. Anıların bulunuşuyla ilgili bir yazı yaz bitsin bu iş. Yazamam çünkü bir hikayesi yok bunun. Ne diyeceğim? Aman ne sürpriz. Kendisini hava gazı ile zehirleyerek öldüren yaşlı bir adamın anılarını buldum. Savaş içinde başından geçenleri anlatıyor mu diyeceğim? Bunu alacak bir yazı işleri müdürü bulunur mu sanıyorsun? Dehşet verici bir vesika ama yalnızca benim fikrim bu. Savaşın sona ermesinden bu yana yüzlerce anı yayınlandı. İnsanlar artık usanmaya başlıyor bundan. Almanya'da hiçbir yazı işleri müdürü anıları yalnız anı olarak satın almaz.
Öyleyse ne yapmayı düşünüyorsun?
Şunu, polis anılara dayanarak büyük ölçüde bir arama için Rochman'ın peşine düştüğümü hikaye ortaya çıktı demektir. Brandt usulca sigarasının külünü torpidodaki küllüğe silkeledi.
Böyle bir arama yapılamaz Peter. Sen gazeteciliği bilebilirsin. Ama ben de Hamburg polisini biliyorum.
İçinde bulunduğumuz bu 1963 yılında bizim görevimiz Hamburg'u cinayet işlenmeyen bir şehir haline getirmek. İşi başından aşkın dedektifleri hiç kimse bundan 20 yıl önce Riga'da yapmış olduklarından ötürü bir adamı yakalamakla görevlendirmez. Olmaz bu.
Miller hiç olmazsa konuyu onlara yansıtabilirsin dedi. Brandt yine olumsuz anlamda başını salladı.
Hayır, ben böyle bir şey yapamam.
Neden yapamazsın? Sebep ne?
Çünkü böyle bir işe karışmak istemem. Sen dilediğini yapabilirsin. Tek başınasın, hiçbir bağın yok. Sen istersen aldatıcı bir umut peşinde sonuna kadar koşabilirsin. Benim karım, iki çocuğum ve meslek hayatımda iyi bir durumum var. Bu durumu tehlikeye sokmak istemem.
Senin durumunu neden tehlikeye soksun bu? Rochman bir cani değil mi? Polis de canileri yakalamakla görevli. Ne gibi bir tehlikesi var bunun? Brandt tüketen sigarasını dışarı fırlattı.
Böyle bir konuya parmak basmak kolay iş değil. Poliste garip bir durum var. Somut bir durum değil, duygusal. Bu duygusal durum büyük bir gayretle SS'in savaş cinayetlerine parmak basan genç bir polis memurunun meslek hayatına hiçbir katkıda bulunulmamasıyla sonuçlanıyor. Nasıl olsa bir sonuç alınmıyor. Gösterdiğin gayretin karşılığı kimseyi ilgilendirmiyor. Ama dosyanıza bir not düşülüyor. Ondan sonra bekle ki terfi edesin. Kimse bu durumu söz konusu etmiyor ama herkes biliyor gerçeği. O bakımdan eğer bu konuda büyük bir çıkış yapmak istiyorsan yolun açık olsun. Benden bir şey bekleme. Hiçbir şey bekleme.
Ön camdan dışarı bakan Miller sonunda, pekala dedi, öyle olsun ama nasıl olsa bir çıkış noktası bulmam gerek. Tauber bu anılardan başka bir şey bırakmadı mı?
Bir iki satırlık bir not bırakmış. Onu alıp intiharla ilgili raporuma iliştirdim. Şimdiye kadar dosyasına konmuştur çoktan. Dosyada kapandı artık.
Ne yazmıştı bu notta?
Fazla bir şey yok. İntihar edeceğini yazıyordu. Ha, bir şey daha vardı. Eşyalarını Bay Marx adında bir arkadaşına bıraktığını belirtmişti.
Bu bir çıkış noktası olabilir. Nerede bu Marx?
Brandt, sorduğun şeye bak dedi. Ne bileyim ben Marx'ın nerede olduğunu?
Yani kağıtta yazılanların hepsi bu kadar mıydı? Sadece Bay Mark mı? Adresi falan yok ama.
Adressiz falan, sadece Marx. Nerede oturduğu falan yoktu.
Bu çevrede oturuyor herhalde, aramadınız mı? Brandt derin bir soluk koyuverdi.
Şunu kafana sokar mısın lütfen? Bizim işimiz başımızdan aşkın. Hamburg'da kaç Marx var düşündün mü hiç? Yalnız telefon rehberinde binlerce var. Bu Marx'ı bulmak için haftalarca uğraşamayız. Üstelik bıraktıkları da 10 para etmez.
Hepsi bu kadar demek. Bana söyleyeceğin başka bir şey yok.
Yok evet. Eğer Marx'ı bulmak istiyorsan kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Deneyeceğim. İki erkek el sıkıştılar ve Brandt öğle yemeğini yemek üzere aile sofrasına döndü. Miller ertesi sabah Tauber'in yaşamış olduğu eve gitmekle işe başladı. Kapıyı boğaz kısmı açık yakalıksız bir gömlek, belinden sicimle sıkılmış lekeli bir pantolon giymiş, yüzünde 3 günlük sakal olan orta yaşlı bir adam açtı.
Günaydın, siz mal sahibi misiniz? Adam Miller'ı yukarıdan aşağıya süzdü. Sonra olumlu anlamda başını salladı. Lahana kokuyordu. Miller, birkaç gün önce bir adam burada hava gazıyla kendini öldürdü dedi.
Polisten misiniz siz?
Miller, hayır basından diyerek basın kartını gösterdi.
Söyleyecek bir şeyim yok benim.
Miller fazla güçlük çekmeden adamın eline bir 10 mark sıkıştırdı. Ben sadece adamın odasını görmek istiyorum.
Kiraya verdim odayı çoktan.
Eşyalarını ne yaptın?
Arkada, avluda, işe yaramaz şeyler.
Eski püskü eşyalar bir yığın halinde çiseleyen yağmurun altında duruyordu. Hala gaz kokuyordu bunlar. Tuşları bozulmuş eski bir yazı makinesi, tabanları aşılmış iki çift ayakkabı, hiçbir şeyi ötekini tutmayan elbiseler. Bir yığın kitap ve Miller'in Yahudi diniyle ilgili olduğunu sandığı beyaz ipekten püsküllü bir eşarptan ibaretti eşyalar. Miller yığındaki her şeyi inceledi fakat ne bir adres defteri bulabildi ne de Marx'a yöneltilmiş herhangi bir şey.
''Hepsi bunlar mı?'' diye sordu. Arka kapının saçağının altından ona ekşi bir suratla bakan adam ''Hepsi bu kadar.'' dedi.
''Marx adında bir kiracınız var mı?''
''Yok.''
''Tanıdığınız bir Marx var mı?''
''Yok.''
''Taber'in hiç arkadaşı var mıydı?''
''Benim bildiğim kadarıyla yoktu. Yapayalnız bir adamdı. Ne zaman gittiği, ne zaman geldiği belli olmazdı. Ayaklarını sürüyerek odasında dolaşıp dururdu. Boş gezen bir adamdı bana sorarsan. Ama kirasını düzenli verirdi. Kimseyi tedirgin etmezdi.
Yanında birisiyle gördünüz mü hiç onu? Sokakta demek istiyorum.
Hayır, hiç. Arkadaşı olduğunu sanmam. Kendi kendine bir şeyler mırıldandığını gördükçe hiç şaşmazdım bu yüzden. Garip bir adamdı.
Miller pansiyondan çıktı ve sokakta önüne gelenden Tauber hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Çoğu yüzünü önüne eğmiş, sırtında ayak bileklerine kadar inen bir palto, başında yün bir başlık, ellerinde parmak uçları görünen yün eldivenler olduğu halde yaşlı adamın ayaklarını sürüyerek sokaktan geçişini hatırlıyordu. Miller 3 gün sütçü, manav, kasap, hırdavatçı, birahane, tütüncü, postacı demeden Tauber'in yaşamış olduğu bölgenin sokaklarını dolaşıp aradı. Bir çarşamba günü öğleden sonra büyük bir mağazanın duvarına şut çeken bir yığın afacan gördü. Sorusuna karşılık veren grubun elebaşısı,
''Şu moruk Yahudi'yi mi soruyorsunuz?'' dedi. ''Deli Soli'yi mi?''
Miller, ''Evet onu'' dedi. ''Deli Soli'yi.'' Çevrelerini almış olan çocuklardan biri,
''Kendi başına bir adamdı o'' dedi. ''Şöyle yürürdü.''
Başını omuzlarının arasına gömdü, sanki üstünden çekip alacaklarmış gibi ceketine sarındı, bakışlarını çevrede dolaştırıp kendi kendine bir şeyler mırıldanarak ayaklarını sürüye sürüye birkaç adım attı. Çocuklar gülmekten kırıldılar. İçlerinden biri taklitçiyi yere seren güçlü bir yumruk savurdu. Miller, ''Onu başkasıyla gören oldu mu içinizde?'' diye sordu. ''Birisiyle konuşurken, başka bir adamla.'' Çocukların elebaşısı şüphe eden bir tavırla sordu.
''Neden soruyorsunuz bunları? Ona bir kötülük yapmadık ki biz.''
Miller 5 marklık madeni bir parayla oynuyordu. 8 çift göz baradın gümüş ışıltılarına daldı. 8 baş havaya yükselip Miller'in avucuna düşen para ile birlikte kalkıp indi. Miller dönüp oradan uzaklaştı.
''Bir dakika!''
Miller durup döndü. Çocukların en küçüğüydü bu.
''Onu bir kez bir adamla gördüm.'' dedi. ''Konuşuyorlardı. Oturmuşlar konuşuyorlardı.''
''Nerede oturmuş konuşuyorlardı?''
''Nehir boyunda, nehrin çimli kıyısında. Orada sıralar vardır. Bu sıralardan birine oturmuşlardı, konuşuyorlardı.''
Kaç yaşındaydı? Öteki adam, konuştuğu adam anlayacağın.
Çok yaşlıydı. Bir yığın beyaz saç vardı başında.
Miller bir işe yaramadığı inancıyla parayı çocuğa verdi. Ama nehire doğru yürüdü. Nehrin çimli kıyısının altına üstüne baktı. Kıyıda bir düzine sıra vardı. Hepsi de boştu. Yazın yığınla insan Elbe yolunun kenarına oturur, büyük yolcu gemilerinin giriş çıkışlarını seyreder ama Kasım sonunda koydunsa bul milleti. Solundaki balıkçı limanında yarım düzine Kuzey Denizi balıkçı teknesi iskelelere yanaşmıştı. Bir kısmı yüklerini daha yeni tutulmuş ringaları ve uskumruları boşaltıyor, bir kısmı da denize açılmaya hazırlanıyordu. Miller bombardıman sırasındaki boşaltmada götürüldüğü çiftlikten bu harap şehre dönüşünde molozlar ve yıkıntılar arasında büyürken en çok hoşlandığı oyun yeri Altona'daki bu nehir boyunun balıkçı limanıydı. Katran kokan, tuz ve sert tütün kokan bu boğuk sesli şefkatli balıkçıları çok severdi. Aiga'daki Edward Rochman'ı hatırladı ve aynı memleketin nasıl olup da ayrı türden bu insanları yetiştirdiğini merak etti. Aklına yine Tauber geldi ve konuyu yeni baştan düşünmeye başladı. Tauber arkadaşı Marx'a nerede rastlamış olabilirdi? Onu bulmanın bir yolu olacağını biliyor fakat parmağını ona basamıyordu. Yola çıkıp Altona demir yolu istasyonu yakınındaki benzinciden benzin almak için duruncaya kadar da ne yapacağı konusunda bir şey düşünemedi. Ama orada bir ışık belirdi. Her zaman olduğu gibi rastgele söylenen bir söz yaktı bu ışığı. Benzinci yüksek oktanlı benzine zam yapıldığını söyledi ve müşterisiyle konuşma vesilesi olsun diye de paranın alış gücünün son zamanlarda her gün biraz daha azaldığından yakındı. Paranın üstüne getirmek için gittiği zaman Miller elindeki cüzdana daldı. Para? Tauber nereden para buluyordu? Çalışmıyordu. Alman devletinin vermeyi sırtlandığı ödeneği geri çevirmişti. Buna rağmen düzenli olarak kirasını veriyordu. Yiyip içiyordu da herhalde. 56 yaşındaydı. Emekli aylığı alamazdı. Ama pekala düşkünlere sağlanan aylıktan faydalanabilirdi. Belki de faydalanıyordu. Miller benzincinin getirdiği paranın üstünü cebine koydu. Jaguar'ı ateşledi ve doğru Altona postanesine gitti. Üstünde emekli aylıkları yazılı parmaklıklı pencereye yaklaştı. Parmaklığın ardındaki şişman kadına, ''Emekliler ne zaman aylık alırlar, bana söyleyebilir misiniz?'' diye sordu. Kadın, ''Her ayın son günü'' karşılığını verdi. ''Bu ay cumartesiye rastlıyor öyleyse.'' ''Cumartesiler dışında, bu ay maaşlar cuma günü ödenecek, yani yarından sonra.'' ''Düşkünler de o gün mü alırlar?'' ''Emekli maaş alan herkes ayın son günü alır parasını.'' ''Burada sizden mi?'' Kadın, eğer Altona'da oturuyorsa buradan karşılığını verdi. Saat kaçta? Açılış saatinden akşama kadar. Teşekkür ederim.
Miller cuma günü postaneye gitti. Gişe açıldığı zaman giren yaşlı erkeklerin ve kadınların kuyruğunu incelemeye başladı. Parasını alıp kapıdan çıkanları görebilecek bir yerde durmuştu. Çoğu ak saçlıydı. Fakat hava soğuk olduğu için hepsi de şapka giymişlerdi. Yağmur dinmiş, güneş açmıştı ama yine de soğuktu. Saat 11'e gelmeden önce tel tel helva gibi kabarık ak saçlı yaşlı bir adam postaneden çıktı. Parasını sayıp iç cebine koydu, sonra birisini arar gibi bakındı dört yanına. Birkaç dakika sonra da dönüp ağır ağır uzaklaştı. Köşeye varınca yeniden yolun altına üstüne bakındı. Sonra Müze Caddesi boyunca nehir kıyısına doğru yürümeye başladı. Miller sırtını verdiği duvardan ayrıldı ve adamın peşine takıldı. Adamın Elbe yoluna kadar olan yarım millik yolu yürümesi 20 dakika sürdü. Oraya varınca nehrin yukarı başına döndü. Çimi geçti ve bir sıraya oturdu. Miller yavaşça arkadan yaklaştı. ''Bay Marks?'' Miller sıranın arkasından dolanırken yaşlı adam sesten yana başını çevirdi. Sanki tüm yabancılar kendisini tanırlarmış gibi hiç şaşkınlık göstermedi. Ciddi bir sesle, ''Buyurun'' dedi, ''benim. Adım Miller.'' Marks bu tanışmayı kabullenmiş gibi başını yine ciddiyetle önüne eğdi. Miller sordu, ''Acaba Bay Tauber'i mi bekliyordunuz?'' Yaşlı adam yine hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. ''Evet'' dedi, ''onu bekliyorum. Yanınıza oturabilir miyim?'' ''Elbette.'' Miller yaşlı adamın yanına oturdu. Yüzleri Elbe'ye dönüktü. Yokohama limanından Kota Maru adında kuru odun yüklü dev gibi bir gemi med dolayısıyla yükselmiş olan nehir sularında aşağı doğru iniyordu. ''Ne yazık ki Bay Tauber öldü.'' Yaşlı adam geçen gemiyi seyrediyordu. Bu gibi haberlere alışıkmış gibi ne bir üzüntü belirtisi gösterdi ne de şaşkınlık. Belki de gerçekten alışıktı bu tür haberlere. ''Ya!'' dedi. Miller ona kısaca bir önceki cuma gecesi olanları anlattı. ''İntihar etmiş olmasına hiç şaşmadınız?'' dedi. Marks, ''Şaşırmadım.'' karşılığını verdi. ''Çok mutsuz bir adamdı. Anılarını yazmış olduğu bir dosya bıraktı, biliyor musunuz? Bunun sözünü etmişti bana. Bir gün laf arasında söylemişti.'' Miller sordu, ''Okudunuz muydu?'' ''Hayır, kimsenin okumasını istemezdi ama bana sözünü etmişti anıların. Savaş sırasında Riga'da geçen günlerini anlatıyor.'' ''Evet, Riga'da olduğunu söylemişti bana.'' ''Siz de Riga'da mıydınız?'' Adam yüzünü Miller'a dönüp fersiz üzgün gözlerle ona baktı. ''Hayır, ben Dachau'daydım.'' ''Bay Marks, yardımınıza ihtiyacım var. Arkadaşınız bulunan anılarında Roşman adında bir SS subayından söz ediyor. Yüzbaşı Edward Roşman. Size hiç ondan söz etmiş miydi?'' ''Oh evet, Roşman'dan söz etti bana. Kendisini yaşatan da bu oldu zaten. Bir gün Roşman aleyhinde tanıklık edeceğini umuyordu.'' ''Anılarında da böyle diyor. Ölümünden sonra okudum bu anıları. Ben gazeteciyim. Roşman'ı arayıp bulmak istiyorum. Mahkemeye çıkarmak istiyorum. Anlatabildim mi?''
Evet. Ama Rochman sağ mı değil mi bilmiyorum. Acaba Bay Tauber Rochman'ın sağ ve serbest olduğunu öğrenebildi mi? Bir şey biliyor musunuz bu konuda? Marx uzun bir süre artık uzaklaşmakta olan Kota Mardu'nun ardından baktı. Sonra sadece, ''Yüzbaşı Rochman sağ dedi, sağ ve serbest.'' Miller çok ciddi olarak öne eğilip sordu. ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Tauber görmüş. Onu okudum, 1945 Nisan'ının başlarındaymış.'' Marx olumsuz anlamda ağır ağır başını salladı. ''Hayır, geçen ay.'' Yine konuşmadan uzun bir süre durdular. Miller yaşlı adama, Marx'a nehrin sularına bakıyordu. Sonunda Miller, geçen ay öyle mi dedi? Nasıl gördüğünü söyledi mi size? Marx soludu, sonra Miller'e döndü. Evet, uyuyamadığı zamanlar hep yaptığı gibi gece geç vakit dolaşıyormuş. Eve dönerken devlet operasının önüne geldiği sırada operada boşalmaya başlamış. Tauber durup kalabalığın geçmesini beklemiş, varlıklı kimselermiş. Erkekler smokin giymişlermiş, kadınlar da kürkler ve mücevherler içindeymiş. Kaldırım boyunca sıralanmış üç taksi onları bekliyormuş. Kapıcı kaldırımdan geçenleri önleyerek onların otomobillere binmelerine yardımcı olmuş. Tauber o sırada Rochman'ı görmüş. Operadan çıkanlar arasında mı? Evet, yanındaki iki kişiyle taksiye binmiş ve uzaklaşmış. Bu çok önemli Bay Marx. Gördüğünün Rochman olduğundan Bay Tauber kesin olarak emin miydi? Evet, emin olduğunu söyledi bana. Ama 19 yıl geçmiş onu son olarak görmesinin üzerinden. Rochman epey değişmiş olmalı bu süre içinde. Nasıl bu kadar emin olabilir? Gülümsüyormuş. Ne yapıyormuş? Gülümsüyormuş. Rochman gülümsüyormuş. Yeter miymiş bu? Marx olumlu anlamda başını salladı peş peşe birkaç kez. Rochman'ı bir kere böylesine gülümserken görenin bir daha onu unutmasına imkan olmadığını söylemişti bana. Bunun nasıl bir gülümseme olduğunu anlatamıyordu. Ama dünyanın neresinde olursa olsun 1 milyon kişinin arasında bile onu tanıyacağını söyledi. Anlıyorum, inanır mısınız buna? Evet, evet, Rochman'ı gördüğünden eminim. Pekala, diyelim ki ben de inandım. Taksinin numarasını almış mı? Hayır, öyle şaşırmış ki çekip giden taksinin arkasından baka kalmış. Miller, hay Allah kahretsin dedi. Belki bir otele götürdü onları taksi. Eğer plaka numarası elimizde olsaydı taksi şoförünü bulur, onları nereye götürdüğünü öğrenebilirdim. Bay Tauber bütün bunları ne zaman söyledi size? Geçen ay, aylıklarımızı aldığımız zaman, burada, bu sırada otururken... Miller içini çekerek kalktı. ''Biliyor musunuz, kimse onun anılarından anlattığı şeylere inanmayacak.'' Marx bakışlarını nehirden ayırarak gazeteciye baktı. Yumuşak bir sesle, ''Evet'' dedi, ''Tauber biliyordu bunu. Canına da bu yüzden kıydı zaten.'' Peter Miller o akşam her zamanki gibi annesine hafta sonu ziyaretini yaptı. Annesi yine her zamanki gibi yemeğine dikkat edip etmediği, günde kaç sigara içtiği, çamaşırlarının ne durumda olduğu üzerine ileri geri konuştu. Kısa boylu, şişmanca, ağırbaşlı, 50-55 yaşlarında tek evladının bir gazeteciden başka bir şey olmaması fikrine kendisini bir türlü alıştıramamış bir kadındı. Oğluna şu sırada neyle uğraştığını sordu, Miller ortadan kaybolan Edward Rochman'ı aramak yolundaki yeni niyetini kısaca anlattı. Kadın donup kaldı. Peter annesinin takazalarına ve yakınmalarına kendisini hazırlayarak soğukkanlılıkla yemeğini yiyordu. Bugüne kadar canilerle türlü kötü insanların yaptıklarıyla uğraştığın yetmiyormuş gibi şimdi de nazileri mi doladın diline? Zavallı baban sağ olsaydı bütün bunlara ne derdi bilmiyorum. Miller'ın aklına bir şey takıldı. Anne? Söyle canım. Savaş sırasında SS'lerin yaptıkları şeyler var ya hani kamplarda. Böyle şeyler olabileceği hiç aklına geldi mi? Kadın hırsla sofrayı topladı ardından. Korkunç şeyler dedi, müthiş şeyler. Savaştan sonra İngilizler bize bu filmleri gösterdi. Tek kelime duymak istemiyorum bu konuda. Telaşla odadan çıktı, Peter de peşinden mutfağa gitti. 1950 yılında 16 yaşındayken okuldan bazı öğrencilerle birlikte Paris'e gitmiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Bulaşık için tasa su dolduran kadın durdu. Evet, hatırlıyorum. Bizi Sacré-Cœur adında bir kiliseyi gezmeye götürmüşlerdi. Kilisede Jean Moulin adında bir adamın adına düzenlenmiş bir tören vardı. Törenin sonunda dışarı çıkanlar benim bir arkadaşımla Almanca konuştuğumu duydular. İçlerinden bazıları dönüp bana tükürdü. Tükürüğün ceketimin önünden aktığını hala hatırlarım. Dönüşte sana bunları anlatmıştım. O zaman bana ne dediğini hatırlıyor musun?
Bayan Miller hırsla tabakları yıkıyordu. Peter konuşmasını sürdürdü.
Fransızlar böyledir demiştin. Kötü huyları vardır demiştin.
Var elbette. Ben hiç sevmem Fransızları.
Ölmeden önce Jean Moulin'e neler yaptığımızı biliyor musun anne? Sen, babam, ben değil. Fakat biz, Almanlar ya da Gestapo. Milyonlarca yabancı için hiçbir farkı yok bunun.
Hiçbir şey duymak istemiyorum bu konuda. Yeter artık.
Jean Moulin'e ne yapıldığını sana söyleyecek durumda değilim zaten. Çünkü ben de bilmiyorum. Ama bir yerlerde yazılıdır herhalde. Asıl mesele şu. Gestapo'dan olduğum için değil, Alman olduğum için tükürdüler bana.
Alman olduğun için gurur duymalısın.
Duyuyorum. Bana inan ki duyuyorum. Fakat Alman olmam Nazilerden de, SS'lerden de, Gestapo'dan da gurur duymamı gerektirmez.
Kimse gurur duymuyor onlardan. Ama konuşmakla da bir şey geçmez elimize.
Oğluyla tartıştığı zamanlar hep ne söyleyeceğini şaşırdığı için yine de şaşıran Bayan Miller mutfak havlusuna ellerini kurulayarak oturma odasına döndü. Peter de peşinden.
Beni dinle anne, anlamaya çalış. Bu anıları okuyuncaya kadar nelerden sorumlu tutulduğumuzu kimseye tam olarak sormamıştım bile. Şimdi artık anlamaya başlıyorum. Eğer yaşıyorsa bu adamı, bu canavarı da işte bu yüzden bulmak istiyorum. Yargılanması gerektiğine inandığım için.
Kadın ağlamaklı bir halde kanepeye döndü.
Lütfen bırak bunların arkasını Peter yavrum, geçmişi karıştırma. Bir faydası olmaz bunun. Geçti hepsi, geçti ve kapandı. En iyisi unutmak.
Peter Miller üstündeki bir saat ve ölü babasının fotoğrafı olan şömine rafının karşısında duruyordu. Sırtında ordunun yüzbaşı üniforması olan baba, Miller'in hatırladığı o tatlı, oldukça üzgün gülümsemesiyle fotoğraf çerçevesinden bakıyordu. Son izinli geldiğinde cepheye dönmeden önce çekilmişti bu fotoğraf. Annesi bu Rochman araştırmasından vazgeçmesini söylediği sırada 19 yıl sonra fotoğrafına baktığı babasını Peter şaşılacak bir açıklıkla hatırlıyordu. Babasının onu 5 yaşındayken Hagenbeck hayvanat bahçesine götürüp oğlunun ardı arkası gelmeyen sorularına cevap vermek için kafeslerin önünde duran küçük teneke levhalardaki ayrıntıları sabırla okuyarak teker teker bütün hayvanları gösterdiği savaş öncesini bile hatırlıyordu. Onun 1940'ta gönüllü olarak orduya katıldıktan sonra eve gelişini, annesinin ağlayışını, insanın üniformalı bir babası olmak gibi olağanüstü bir şey karşısında ağlaması için kadınların ne kadar budala şeyler olmaları gerektiğini düşündüğünü hep hatırlıyordu. 1944'te bir gün kendisi 11 yaşındayken bir ordu subayının eve gelerek annesine savaş kahramanı kocasının Doğu cephesinde öldüğünü haber verişini de hatırladı.
Hem artık kimse bu korkunç açıklamaları istemiyor. Her şeyin yeniden ortaya serildiği bu müthiş yargılamaları da istemiyor. Aradığın adamı bulsan bile kimse sana bunun için teşekkür etmeyecektir. Sadece sokakta birbirlerine seni göstereceklerdir. Demek istediğim şu ki bu yargılamalardan bıkıldı artık. Aradan çok zaman geçti. Vazgeç bundan Peter, lütfen benim hatırım için.
Peter gazetede her gün aynı boyda yayınlanan fakat Ekim sonlarında bir gün ortalarına doğru aşağıdaki yazı olduğu için öteki günlerden değişik bir durum gösteren siyah çerçeveli haberler sütununu hatırladı. Führer ve yurdu için öldü. Yüzbaşı Erwin Miller. 11 Ekim'de Ostland'da. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Nerede, ne zaman ya da neden belli değil. Moral bozduğu için hükümet yayınlamaktan vazgeçinceye kadar her gün biraz daha uzayan, siyah çerçeveli sütunları doldurmak üzere doğudan akan on binlerce isimden yalnızca biri. Bayan Miller.
Babanı da düşünmen gerek dedi. Yeni bir savaş yargılaması daha kurulması için oğlunun geçmişi didiklemesini ister miydi acaba? İster miydi sanıyorsun?
Miller geri dönüp annesine doğru yürüdü. Ellerini onun omuzlarına dayayıp çini mavisi korkulu gözlerine baktı. Eğilip hafifçe alnından öttü.
''Evet anneciğim'' dedi. ''Böyle yapmamı çok isterdi sanıyorum.''
Evden çıktı, arabasına bindi. Hırsı içinde kaynayarak Hamburg'a doğru yola çıktı. Hans Hoffmann'ı tanıyan herkes ve tanımayan birçok kimse onun dış görünüşünde birleşirlerdi. 50'ye yakındı. En son modaya uygun biçimde kesilmiş ve dikkatle taranmış kır saçları, manikürlü parmaklarıyla çocukça bir güzelliği vardı. Griye çalan elbisesi Savile Row'dan, ağır ipekli kravatı Carden'den idi. Ancak parayla sağlanan pahalı bir zevklilik havası içindeydi. Eğer dış görünüşü onun tek özelliği olsaydı, imkanı yok Batı Almanya'nın en zengin ve en başarılı dergi yayımcılarından biri haline gelemezdi. Savaştan sonra İngiliz işgal makamları için el ilanları basan bir el pedalı ile işe başlamış, 1949'da da ilk resimli dergilerden birini kurmuştu. Formülü basitti, söyleyeceklerini söyle ama çarpıcı ol ve bunları öyle fotoğraflarla besle ki bütün rakiplerin ellerindeki ilk kutu brownie'leriyle fotoğraf çekmeye çalışan acemilere dönsün. Dipnot Brownie Kodak fabrikalarının ünlü halk tipi kutu makinaları. Bu formül tuttu. Gençlere aşk hikayelerinden varlıklı ve seks meraklılarının ipliklerini pazara çıkaran pırıltılı hikayelere kadar her şeyi veren 8 dergilik dizisi onu multimilyoner yapmıştı. Fakat Haber ve Günlük Olaylar dergisi Komet hala gözdesi has evladıydı. Kazandığı paralarla Otmarşen'de çiftlik yapısı stilinde lüks bir ev, dağlarda bir köşk, deniz kenarında bir yalı yapmış, bir Rolls Royce ve bir Ferrari almıştı. Bu arada elbiselerini Paris'ten getirdiği güzel bir kadınla evlenmiş, çok seyrek gördüğü iki güzel çocuğu olmuştu. Akıllıca ele geçirilen ve sık sık değiştirilen genç metres dizileri konusunda kendi dedikodu dergisine hiç haberi ve fotoğrafı yayımlanmayan tek Alman milyoneri Hans Hoffmann'dı. Çok da kurnazdı. O çarşamba günü öğleden sonra Tauber'in anılarının ön sözünü okuduktan sonra dosyayı kapattı. Arkasına yaslandı ve karşısında oturan genç muhabire baktı. "Pekala," dedi. "Üst yanını tahmin ediyorum. Ne yapmamı istiyorsun?" "Miller, bunun önemli bir vesika olduğunu sanıyorum," dedi. Anılarda başından sonuna kadar Riga Gettosu komutanlığında bulunmuş SS yüzbaşısı Edward Rochman adında birisinden söz ediliyor. Erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 80 bin kişi öldürmüş. Bu adamın sağ ve Batı Almanya'da olduğundan eminim. Onu bulmak istiyorum.
"Sağ olduğunu nereden biliyorsun?"
Miller kısaca bildiklerini anlattı. Hoffman dudak büktü.
"Çok zayıf bir tutanak bu."
"Doğru ama incelemeye değer. Ben bazı şeyler buldum." Miller'ın kuruluşları tedirgin eden şeyler bulup çıkarmaktaki yeteneğini bilen Hoffman gülümsedi. Hoffman gerçeklikleri inceledikten sonra bu yazıları basmaktan memnun olmuştu. Tirajı iyice yükseltmişti bunlar.
"Belki bu adam neydi adı, Rochman mı? Belki arananlar listesindedir. Polisin bulamadığı birisini sen nasıl bulacaksın?"
"Bakalım polis gerçekten arıyor mu?" Hoffman omuzlarını silkti.
"Aramaları gerek, bunun için para veriyoruz onlara."
Küçük bir araştırma yapmak zararlı olmaz ki. Gerçekten hayat olup olmadığını, hiç ele geçirilip geçirilmediğini, geçirildiyse kendisine ne olduğunu öğreniriz.
"Benden istediğin ne peki?"
"Bir denemede bulunmak için yetki. Hiçbir sonuç alamazsam vazgeçerim." Hoffman 20 kat aşağıda ve 1 mil ötedeki doklara, vinçlere ve rıhtımlara bakan pencerelere döndü.
"Memleketinin tutumuna ters düşen bir davranış bu, Miller. Birdenbire neden ilgilendin bu konuyla?"
Miller cevap vermeden önce düşündü. Bir fikri satmak işin en zor yönüydü. Serbest çalışan bir muhabir konusunu ya da konunun dayandığı fikri önce yayımcıya ya da yazı işleri müdürüne satmak zorundaydı. Kamuoyu çok sonra geliyordu. Genel ilgiyi çekecek bir özellikte olduğu için dedi. Eğer Komet memleketteki polis kuvvetlerinin bulmakta başarısızlığa uğradığı bir adamı ortaya çıkarırsa büyük bir başarı olur bu. Büyük ölçüde ilgi uyandırır. Hoffman şehrin Aralık ayı karaltısına bakarak olumsuz anlamda başını salladı.
"Yanılıyorsun. Ben de zaten bu bakımdan bir yetki vermiyorum sana. En küçük bir ilgi uyandıracağını sanmadığım için."
"Ama bu ulu orta bir olay değil Bay Hoffman. Rochman'ın öldürdüğü bu insanlar Polonyalılar, Ruslar değildi, Almandı. Alman Yahudileriydi ama Almandı. Halk niye ilgilenmesin?" Hoffman pencereden geri döndü. Dirseklerini masaya, çenesini de parmaklarının oynak yerlerine dayadı.
"Miller, sen iyi bir muhabirsin," dedi. "Bir konuyu ele alış yöntemini beğeniyorum. Üslubun var, iyi bir araştırıcısın. Telefonu açar, kendilerinden yapmaları istenecek şeyi yapacak, ısmarlanan yazıları hazırlayacak, 20, 50, 100 kişi bulurum bu şehirde. Ama kendiliklerinden bir konuyu eşeleyip ortaya çıkaramazlar. Sen öyle değilsin. Bu yüzdendir ki benden bir yığın iş alıyorsun, gelecekte de alacaksın. Ama bu konu bana göre değil."
"Neden Bay Hoffman? İlginç bir hikaye bu."
"Beni dinle Miller, daha gençsin. Gazetecilik hakkında sana bir şey söyleyeceğim. Gazeteciliğin yarısı güzel yazı yazmak, öbür yarısı da bu yazıları okutmaktır. Sen ilk yarıyı yapabilirsin ama öbür yarı da benim işim. Aramızdaki fark da bu. Riga'daki kurbanlar Alman Yahudileri oldukları için sen bunun herkes tarafından okunacak bir yazı dizisi olacağını sanıyorsun. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sırf bu yüzden kimse bu yazıları okumak istemeyecektir. Okuyacak hiçbir şey bulamazlarsa belki göz atarlar buna. ve bu memlekette halkı dergi satın almaya ve kendileri için faydalı olan şeyleri okumaya zorlayan, bir yasa çıkıncaya kadar insanlar okumak istedikleri şeyleri yazan dergileri satın almakla devam edeceklerdir.
Roşman'ı neden okumak istemesinler peki?
Anlamadın galiba, dur da anlatayım. Savaştan önce Almanya'da hemen hemen herkesin tanıdığı bir Yahudi vardı. Hitler ortaya çıkıncaya kadar Almanya'da kimse Yahudilerden nefret etmezdi. Almanya'daki Yahudi azınlığı Avrupa'daki herhangi bir memleketten çok daha iyi bir davranış görürlerdi burada. Fransa'dan, İspanya'dan, hele Polonya ile hükümetin yönetimi altında yapılan zalimce katliamlara maruz kaldıkları eski Rusya'dan çok daha iyi bir davranış. Derken Hitler ortaya çıktı. Halka Birinci Dünya Savaşı'ndan, işsizlikten, yoksulluktan, kötü her şeyden Yahudilerin sorumlu olduklarını söylemeye başladı. Halk neye inanacağını bilmiyordu. Tanıdıkları Yahudiler iyi insanlardı, hiç olmasa zararsızdılar. Halkın Yahudi arkadaşları, Yahudi dostları, iyi insanlar olan Yahudi patronları, çalışkan Yahudi işçileri vardı. Yahudiler yasalara uyuyorlar, kimseyi incitmiyorlardı. Öte yandan da Hitler her şeyden onların sorumlu olduklarını söylüyordu. O bakımdan Yahudiler vagonlara doldurulup götürülürlerken halk hiçbir tepki göstermedi. Olayların dışında kaldı ve sustu. Üstelik de en yüksek çıkan sese inandılar. Halk böyledir çünkü, özellikle Alman halkı. Biz söz dinleyen insanlarızdır. Bu bizim hem en büyük gücümüz hem de en zayıf yanımızdır. Bu yüzdendir ki İngiltere iflasın eşiğine sürüklenirken biz ekonomik bir mucize yaratmışızdır. Ve yine bu yüzdendir ki Hitler gibi bir adamın peşine takılıp bir mezarlığa sürüklenmişizdir. Alman Yahudilerinin ne olduğunu halk yıllarca arayıp sormadı. Sadece ortadan kaybolmuşlardı, o kadar. Her savaş cinayetleri duruşmasında Varşova, Lublin, Bialystok Yahudilerine, Polonya'nın ve Rusya'nın o bilinmeyen Yahudilerine neler yapıldığını okumak hiç de iç açıcı bir şey değildir. Şimdi sen aynı insanlara bu memleketler Yahudilerinin kapı komşularına neler yapıldığını anlatmak istiyorsun. Bilmem anlatabildim mi? Bu Yahudiler elinin tersiyle Tauber'in anılarına vurdu. Tanıdıkları, sokakta selamlaştıkları, dükkanlarından alışveriş ettikleri bu insanlar senin Bay Roşman'ın emrine gönderilirlerken onlar elleri kolları bağlı durmuşlardı. Bunları okumak isteyeceklerini mi sanıyorsun? Almanya'daki insanların bundan daha az okumak isteyecekleri bir başka şey bulamazsın.
Sözlerini bitiren Hans Hoffmann arkasına yaslandı. Masanın üstünde duran ve içindeki havanın sürekli nemli olarak tutulduğu yaprak sigarası kutusundan bir panatella seçerek yuvarlak altın bir Dupont çakmağıyla yaktı. Miller kendiliğinden varamadığı bu sonucu düşünmekle meşguldü. Sonunda, "Annem galiba bunları söylemek istedi," dedi. Hoffmann,
"Herhalde," diye mırıldandı.
"Ama ben gene de bu hergeliği bulmak istiyorum."
"Uğraşma Miller, vazgeç bundan. Yaptıkların için kimse sana hiç de teşekkür etmeyecektir."
"Tek sebep bu değil, değil mi? Kamuoyunun tepkisi değil. Başka bir neden var, değil mi?" Hoffmann yaprak sigarasının dumanları arasından dikkatle ona baktı. Kısaca,
"Evet," dedi.
Miller sordu, "Onlardan çekiniyor musunuz hala?" Hoffmann başını salladı.
"Hayır, yalnız başıma bir dert açmak istemiyorum, hepsi bu."
"Nasıl bir dert?"
Hoffmann, "Sen hiç Hans Habe adında birisini duydun mu?" diye sordu.
"Romancı Hans Habe mi? Evet, ne oldu ona?"
"Hans Habe bir zamanlar Münih'te bir dergi çıkarırdı. 1950'nin başlarında. Güzel de bir dergiydi. Senin gibi iyi bir muhabirdi Habe. Derginin adı da Haftanın Yankısıydı. Nazilerden nefret eden Habe, onların Münih'te nasıl özgürlük içinde yaşadıklarını açıklayan bir dizi yazı yayınladı."
"Yayınladı da bir şey mi oldu kendisine?"
"Kendisine bir şey olmadı. Bir gün her zamankinden daha çok mektup aldı. Mektupların yarısı artık kendisine ilan vermeyeceklerini bildiren müşterilerden geliyordu. Bir mektup da bankasından almıştı. Bankaya uğraması isteniyordu. Uğradığı zaman kendisine açılmış olan kredinin kesildiği bildirildi. Bir hafta geçmeden de dergi battı. Şimdi roman yazıyor. Güzel romanlarda. Ama dergiciliği sona erdi."
"Habe'nin başına böyle bir iş geldi diye biz kazığımızı kırıp oturalım mı?" Hoffmann hızla yaprak sigarasını ağzından çekti. Gözlerinden kıvılcımlar saçarak söylendi.
"Ne yapacağımı bana öğretmeye kalkma Miller. Ben bu hergelelerden eskiden de nefret ederdim, şimdi de ediyorum. Ama okuyucularımı tanırım. Onlar Edward Roşman hakkında bir şey bilmek istemezler, hiçbir şey."
"Peki bağışlayın ama ben gene de kafamın dikine gideceğim."
Biliyor musun Miller, eğer seni tanımasaydım bu isteğinin ardında kişisel bir şey olduğu aklıma gelirdi. Gazeteciliği hiçbir zaman kişisel isteklerine alet etme. Bu hem muhabirlik mesleği için hem de muhabir için kötüdür. Peki bu çalışma için para işini nasıl halledeceksin?
Miller gitmek üzere kalktı. Birikmiş biraz param var. Hoffman da kalkıp masasının başından ayrılırken,
''Sana başarılar dilerim.'' dedi. ''Bu konuda ne yapabileceğimi söyleyeyim sana. Roşman tutuklanıp Batı Almanya polisi tarafından deliğe tıkıldığı gün tutuklama olayının hikayesini sana yazdıracağım. Bu bir haberdir ve kamuoyunun malıdır. Eğer hazırlayacağın yazıyı yayınlamazsam parasını yine ödeyeceğim. Ancak bu kadarını yapabilirim sana. Ama araştırmalarını yaparken benim tarafımdan görevlendirilmiş bir kişi olarak dergimin adını kullanmaya yetkili değilsin.''
Miller başını salladı. ''Yine geleceğim.'' dedi.